Tevhid uğruna. İbrahim aleyhisselamın hak dava uğruna mücadelesi, münazaraları, göçleri, arzu ve ümitleri, sözleri ve duaları gerçekten incelenmesi ve ibret alınması gereken mücadeleler, münazaralar, hicretler, sözler ve dualardır. Çocukluğundan gençliğinden yaşlılık yıllarına, Rabbinin ona bahşettiği ömrü doldurup, Rabbine kavuştuğu ana kadar sergilediği ahlaki güzellikler, hoş davranışlar, birçok örnek hasletler incelenmeli, her birinin üzerinde durup düşünülmelidir. Kısa bir süre olsa da onun yaşadığı günlere, onun unutulmaz hatırasına uzanıyoruz. Enbiya suresinin 51. ayetinde şöyle buyruluyor: Biz daha önceden İbrahim'e dini ve dünyası için hayırlı, doğru ne varsa onu bulabilecek, hidayet ve salaha yönelebilecek olgun bir akıl verdik. Biz onun buna layık olduğunu biliyor, her yönüyle onu tanıyorduk. Bu ayet-i kerimenin verdiği bilgiden, İbrahim aleyhisselamın fazilet ve kadrini, yüceliğini, ilahi lütfa nailiyetini öğrendiğimiz gibi, genç yaşta olgun düşünce, hidayet, salah ve hayrı bulabilen bir akla ve idrake sahip olmanın da ne derece güzel ve yüce bir meziyet olduğunu öğreniyoruz. Devam eden ayet-i kerimelerde Rabbimizin küçük yaşta rüşt lütfettiği İbrahim aleyhisselamın putperest olan babası ve kavmine karşı münazara ve mücadelelerinden bir örnek zikrediliyor ve şöyle buyruluyor: O, babası Azer'e ve kavmine, önünde yere kapanıp kulluk ettiğiniz, taptığınız şu heykeller, putlar da ne oluyor? Dedi. Cevap verdiler: Biz babalarımızı, atalarımızı onlara tapar bulduk. Enbiya 52-53. Delilleri buydu. Puta tapmayı babalarında, atalarında görmüşler, heykel yapmayı da onlardan öğrenmişlerdi. Bundan öte bir delilleri yoktu. Araştırma, gerçekten doğru bu mudur diye zihinde sorgulayıp, üzerinde tefekkür etme, yaşayış ve inanış tarzlarını muhasebeden geçirme, hak ve hakikati bulmak için azimli olma hasletleri pek yoktu. Bir hayat seli içinde akıyor, yıldızlara, putlara tapıyorlar ve bu yönde bir hayat akışına da devam etmek istiyorlardı. Daha doğrusu içinde bulundukları akıntının sürükleyişlerine kendilerini bırakmışlar, yaşanılanları doğru kabul ediyor, atalarının sürüklendiği aynı bataklıklara doğru onlar da akıyor, çerçevelerin dışına çıkmıyorlardı. Ancak yeni filizlenen bu genç kendisini akıntıya bırakmıyordu. Çünkü akışın yanlış, çerçeveyi ören duvarların batıl duvarlar olduğunu biliyordu. O, Hakk'a giden yolu, onu aydınlatan nuru biliyordu. İnandığı dava uğruna acı ve meşakkatleri göğüslemeye hazır bir şekilde şimdiden onları zorlamaya başlamıştı bile. Babil'de bayram. Babil, büyük bir hareketliliği yaşıyordu. İnsanlar en güzel elbiselerini giymişti. Aileler, gruplar, fertler, bazen de birkaç aileden meydana gelen kalabalık topluluklar, yolda buluşup aynı gaye için ve aynı istikamete gitmenin oluşturduğu dostluklarla bir araya gelenler, şehir dışına akıyordu. Bugün onların yıllık bayramlarıydı. Bayramı kutlamak için şehir dışında belli bir alanda toplanırlar, bayram coşkusunu birlikte yaşarlardı. Bu dini bir bayramdı ve son derece değer verilen coşku anlarıydı. Azer, İbrahim'den gelip bayrama katılmasını istemiş, bunun için ısrar etmiş, bayram yerindeki toplu coşkuyu görür, ona katılırsa dinlerini beğeneceğini, benimseyebileceğini söylemişti. Böyle ümit ediyordu. Ancak İbrahim aleyhisselam rahatsız olduğunu söyleyerek şehirde kalmayı tercih etti. Azer onu iknada çaresiz kaldı. Çok geçmeden Babil boşaldı. Herkes bayram coşkusunu yaşayan kalabalıkla bütünleşmişti. İbrahim'in aradığı fırsat şimdi önündeydi. Harekete geçti. Gizlice putların olduğu yere girdi. İçerisi ibret için görülmeye değerdi. Putların önü yiyeceklerle doluydu. İbrahim aleyhisselam kapları dolduran ve süsleyen meyvelere, sıra sıra konan diğer yiyeceklere ve hareketsiz duran putlara baktı. Güzellikle çirkinlik, nimetle nankörlük iç içeydi. Bu manzara, yaratılmışların en şereflisi olan insanın sergilediği düşüncesizlik ve şuursuzluğun dışa aksedişiydi. Selim düşünebilen birisi için hakikaten garip bir manzaraydı. Sonra putlara döndü. ''Yemiyor musunuz? Hem siz neden konuşmuyorsunuz?'' dedi. Saffat 91-92. Sıralanan renk renk meyveler ve yiyecekler öylece duruyordu. Putlarda hareket yoktu. Neden yemediklerini, beğenip beğenmediklerini de söyleyemiyorlardı. Onların bu hali garip değildi. Garip olan onlara bu meyvelerin, çiçeklerin ve yiyeceklerin sunulmasıydı. Gariplik sunanların kendisindeydi, düşüncesinde, inancındaydı. İbrahim aleyhisselam elindeki baltayı sıkıca kavrayarak ilerledi. Çok geçmeden de balta inip kalkmaya ve her indikçe putlar parçalanmaya, parçalar tapınağın dört bir yanına dağılmaya başladı. Vurdu, vurdu. Öfkesi dininceye, kalbi huzur buluncaya kadar vurdu. Şimdi her şey bitmiş, tapınağa yeniden sükun gelmişti. Zikri Hakim bunu şöyle özetler. Sonunda putları paramparça etti. Yalnız büyükleri olan putu bıraktı. Belki ona müracaat ederler, ona danışırlardı. Enbiya 58. Babilliler geri döndüklerinde dehşete düşmüşlerdi. Bütün putları kırılmış, parçalanmış, sağlam olarak geride sadece en büyükleri kalmıştı. Müfessirlerin naklettiğine göre İbrahim aleyhisselam putları parçaladıktan sonra suç aleti baltayı büyük putun eline tutuşturmuştu. Şimdi gözler önüne serilen manzara daha da bir garip hale gelmişti. Sanki büyük put diğer putları kendisine rakip görmüş, kıskanmış ve kıskançlık krizine kapılarak hepsini parçalamıştı. Görünen buydu. Ne var ki buna kimse inanmazdı. Sağlam kalan put, diğerlerinden ne kadar büyük olursa olsun bir başka putu kırmaktan acizdi. Sonuçta o cansız bir heykeldi. Cansız bir heykel asla böyle bir şey yapamazdı. O hem duymaz hem de konuşamazdı. Hareketsizdi ve neyi temsil ederse etsin akılsızdı. Nitekim Babilliler de şehre dönüp putlarının perişan hallerini görünce büyük putun bu işi yaptığına inanmadılar ve öfkeyle yapanı araştırmaya başladılar. ''İlahlarımıza bunu kim yaptı? Kesinlikle o zalimlerdendir.'' dediler. Enbiya 59. Onlar olayı böyle değerlendiriyorlardı. Yapan zalimdi. Son derece hürmet ettikleri, karşılarında saygıyla durdukları, kendilerine hediyeler sundukları putlara bunu yapan ancak saygısız, zalim biri olabilirdi. Dikkatler hemen İbrahim'e yöneldi. Onun zanlı olması bu konuda yadırganacak bir şey değildi. O putlara karşı duygularını gizlemiyordu. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ten nakledilen rivayete göre genç İbrahim'i Allah'a yemin olsun ki siz ayrılıp gittikten sonra putlarınıza bir oyun oynayacağım derken duyanlar olmuştu. Bu da şüphelerin onda yoğunlaşmasına sebep oluyordu. Dediler ki, putlarımız hakkında bu tür sözler söyleyen bir genç duyduk. Ona İbrahim denir. Enbiya 60. Bu söz durumu daha da netleştiriyordu. Birinci derecede zanlı kabul edilen İbrahim'in kalabalığın gözleri önünde huzura getirilmesi emredildi. Sorgulamaya ve sorgulama neticesinde herkesin şahit olması isteniyordu. İbrahim aleyhisselam getirildi ve sorulması kaçınılmaz hale gelen soru kendisine soruldu. Bunu ilahlarımıza sen mi yaptın ey İbrahim? Enbiya 62. İbrahim aleyhisselam eninde sonunda bu sorunun sorulacağını biliyordu. Cevabı da hazırdı. Bu işi belki de şu büyükleri yapmıştır. Eğer ilah saydığınız putlar konuşabiliyorsa ona sorun, dedi. Enbiya 63. Şaşkınlık başlamıştı. İbrahim'in kimi, neyi kastettiği, sözlerinin hedefi belliydi. Herkesin rahatlıkla anlayıp kavrayabileceği delilleri kullanıyordu. Putları parçalanmış bir durumdaydı. Bu, onların ne kadar aciz ve zavallı olduğunu gösteriyordu. Kendilerini koruyamamışlar, gelen balta darbelerini engelleyememişlerdi. Onları bu hale getirene herhangi bir zarar verememişler, onu cezalandıramamışlardı. Kendilerini kimin parçaladığını, kimin onları değersiz, hatta düşman kabul edip bu hale getirdiğini de söyleyemiyorlardı. Gözler önündeki manzaranın başka türlü izahı yoktu. Babilliler, içleri buruk, gözleri öfkeyle doluyken, şimdi de İbrahim aleyhisselam tarafından başka bir düşüncenin eşiğine getirilmişlerdi. Geriye kalan iri put bu işi yapabilir miydi? O hareket edebilir miydi? Fayda veya zarar verebilir miydi? Bu sorular hep cevap istiyordu. Sonra cevap isteyen başka sorular da vardı. Kendini koruyamayan, ağzı dili olmayan, yerinden kıpırdayamayan, önüne konulanı yiyemeyen, içemeyen, taştan ve ağaçtan yontulan putlar ne işe yarardı? Zihinde dolaşan daha bir dizi soru nasıl cevap bulurdu? Normalde bu düşüncelerden çıkışın iki yolu vardı. Ya bu putların hiçbir şey yapamayacağını kabul etmek, ya da büyüğün diğerlerini parçaladığını varsaymak. İkisinin kabulü de mümkün değildi. Doğrusu bu yol çıkmaz yoldu. Putların karşısında el pençe divan duranlar, ümitlerini, yarınlarını onlara bağlayanlar, çocuklarını da bu duygularla yetiştirenler, babalarını, dedelerini onlara taparken görmüşlerdi. Şimdi de onlar tapıyordu. İşte kendilerinin de ifade ettiği gibi, İşin özeti bu kadardı. Ondan öteye neden ve niçin sorularının cevaplarına akıl ermiyor, düzgün mantık bu yönde işlemiyordu. Karışık düşünceler ve şaşkınlık içinde kendi kendilerine konuşmaya başladılar. Zihinlerinde dönüp dolaşan düşünceler için zikri hakime kulak veriyoruz. Kendi iç dünyalarına döndüler, akıllarına danışıyor, kalplerini yokluyorlardı. Kapıldıkları düşünceler içinde kendi kendilerine ''Şüphesiz zalim sizlersiniz, sizler!'' dediler. Enbiya 64. Sarsılmıştılar. Ancak iblis de boş durmuyordu. Yine beyinlerine girmiş, damarlarında dolaşmaya başlamış, putlara bağlı yaşantılarını onlara güzel göstermeyi başarmıştı. Sonra tekrar eski zihniyetlerine, kibir ve inatlarına döndüler. İbrahim'e, sen onların konuşmadığını pekala biliyorsun, dediler. Enbiya 65. İbrahim aleyhisselam kısa bir sarsıntıdan sonra eski sapıklıklarına dönenlerin bu sözüne karşı da hazırlıklıydı. Derhal cevap verdi. O halde Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar veremeyen aciz şeylere mi tapıyorsunuz? Dedi. Enbiya 66. İbrahim aleyhisselam onların inat ve dalaletinden bıkmıştı. Sözüne şöyle devam etti. Size de yazıklar olsun. Allah'ı bırakıp da taptığınız putlara da yazıklar olsun. Yuhlar olsun. Siz akıllanmaz mısınız? Enbiya 67. Kullandığı kelimeler öfkesini açığa vuruyordu. Bu kadar inat, bu kadar düşüncesizlik, bu kadar sapıklık ve akılsızlık yeter. Artık kendinize gelin, akıllanın der gibiydi. İbrahim aleyhisselamın söylediği sözlerin her kelimesi doğruydu ve gerçeği anlatıyordu. İbrahim aleyhisselam onları fikren sarsıyor, uyanıp kendilerine gelmeleri için silkeliyordu. Babilliler ona cevap vermekten acizdiler. Cevaptan aciz olan, zihniyeti bozuk, temelleri çürük, davranışları çirkef olan ve elinde güç ve kuvvet bulunduran her topluluk gibi onlar da ellerindeki kaba gücü kullanmak için harekete geçtiler. İçlerinden şöyle diyenler oldu. Eğer iş yapacaksanız, onu yakın da tanrılarınızın intikamını alın, onlara yardım edin. Enbiya 68. Hazreti İbrahim'in kavmi bu teklifi kabul etti. Günlerce odun topladılar. Çok geniş bir çukur kazdılar. Toplanan odunları yanmaya uygun bir şekilde açtıkları çukura yerleştirdiler. Sonra dağ gibi yığılan odunları tutuşturdular. Çok geçmeden alevler gökyüzüne yükselmeye başladı. Ateş o güne kadar benzeri görülmemiş alev dalgalarıyla yanıyordu. Tam anlamıyla dehşetli bir ateş, büyük bir gürültüyle ve çılgınca oynayan alevlerle yanıyor, yanıyordu. Yakınına yaklaşılamayacak kadar dehşetli bir sıcak olmuştu. Ne tarafa, nasıl uzanacağı belli olmayan alevler oynaşarak göklere yükseliyordu. Bu alevler ateşin çevresini saran ve dehşete düşmüş gözlerle kendisine bakanlara yaklaşma fırsatı vermiyordu. Bu yüzden elleri ve ayakları bağlanan İbrahim aleyhisselamın ateş içine uzaktan mancınıkla atıldığı nakledilir. İbrahim aleyhisselam bağlanıp ateşe atılırken Rabbine dua ediyordu. Senden başka ilah yoktur. Alemlerin Rabbi sensin. Seni tesbih, tenzih ederim. Hamd sanadır. Mülk senindir. Senin ortağın yoktur. Rabbimiz Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Güvenip dayandığı, sığındığı Rabbi onu yalnız, çaresiz bırakmıyordu. Ey ateş! İbrahim için serinlik, selamet ol, dedik. Enbiya 69. İbrahim aleyhisselam şimdi ateşten bir çember içinde, sanki cennet bahçelerinden bir bahçede yaşıyordu. İnsanlar alevler arasından onun bu halini görüyorlar, ancak yanına varamıyorlardı. Dev alev dalgaları onunla aralarında geçit vermez bir sur oluşturmuştu. Nar, İbrahim aleyhisselam için serinlik ve selamet olmuştu.